Ayrım 3. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 24. 8. Bölüm. Ceket kuyruğu, bacak ve göbek ormanında bir yolculuk daha. Kalabalığın heyecanının yeniden yükseldiğini hisseden Locke, kızı gözden kaybetmemek için Beth'in tuniğinin arkasına nazikçe tutundu ve ondan en ufak bir tepki gelmeyince hem keyiflenip hem de hüsrana uğradı. Beth onları mağara Camorrazza'nın yeşil gölgelerine, yüzlerce kişinin oluşturduğu kalabalıkla arasında 40 metre bile bulunmayan, dingin bir tenhalığın hüküm sürdüğü yere geri götürdü. Kuytuluk bir köşeye güvenle sokulduklarında da tam ile dişsizi yere itti. ''Ya tepeden gelen başka bir grup o halimizi gördüyse tanrılar aşkına?'' ''Üzgünüm.'' diye inledi dişsiz. ''Ama onlar öldürülür.'' İnsanlar asıldıklarında ölür. Onları bu yüzden asarlar. Beth tüniğinin önünü iki eliyle birden vurdu. Sonra da derin bir nefes aldı. Kendinize çeki düzen verin. Hemen tepeye geri dönmeden önce her birinizin bir para kesesi ya da onun gibi bir şey yürütmesi lazım. Yine bir ağlama krizine giren dişsiz yattığı yerde yan dönüp parmak eklemlerini ısırdı. Locke'nin ihtimal verebileceğinden daha bitap bir ses çıkaran Tam ise ''Yapamam Beth, üzgünüm, yakalanırım, yapamam işte'' dedi. ''Öyleyse bu akşam aç kalırsın.'' ''Olsun'' dedi Tam, ''lütfen beni geri götür.'' ''Kahretsin.'' Beth gözlerini ovuşturdu. ''Sizi eliniz boş götürürsem benim başım da en az sizinki kadar derde girer, anlıyor musunuz?''
''Sen pencerelerdensin.'' diye geveledi Tam. ''Sana bir şey olmaz.''
''Ah keşke'' dedi Beth. ''İkiniz de bir an önce toparlanıp...''
''Yapamam, yapamam, yapamam.''
Locke müthiş bir fırsat yakaladığını sezinledi. Beth banketin orada onları büyük bir dertten kurtarmıştı ve Locke'nin aynı şeyi yapması için ideal bir zamandı bu. Kızdan gelecek tepkinin düşüncesiyle gülümseyerek elinden geldiği kadar dik durdu ve genzini temizledi. ''Tam, pısırıklık etme'' dedi Beth, Locke'ye zerre kadar ilgi göstermeden. ''Ya bir şey araklayacaksın ya da başka biri araklayabilsin diye tantana çıkaracaksın. Sana başka bir seçenek.'' ''Affedersin'' dedi Locke çekinerek. ''Ne istiyorsun?'' ''Diğerleri benimkilerden birini alabilir'' cevabını verdi Locke. ''Ne?'' Beth ona doğru döndü. ''Sen neden bahsediyorsun?'' Locke tüniğinin altından iki deri kese ve azıcık kirlenmiş kaliteli bir ipek mendil çıkardı. ''Üç kişiye üç parça'' dedi. ''Kişi başı birer tanesini arakladık, farz et hemen eve gidebiliriz.''
''Bunları hangi cehennemden?''
''Kalabalıktan'' dedi Locke. ''Sen o sırada dişsizle uğraşıyordun. Ona o kadar çok dikkatini vermiştin ki herhalde beni görmedin.''
''Sana henüz bir şey yürütmeni söylemedim ki.''
''Eh, yürütmememi de söylemedin.''
''Ama
bunları geri götüremem.'' dedi Locke niyetlendiğinden çok daha huysuzca.
''Bana laf yetiştirme.''
''Of tanrılar aşkına surat asma.'' dedi Beth diz çöküp ellerini onun omuzlarına koyarken. Locke onun dokunuşu ve yakın ilgisi karşısında kendini ansızın kontrolsüzce titrerken buldu.
''Ne var, sorun ne?''
''Yok bir şey.'' dedi Locke.
''Tanrılar aşkına sen ne tuhaf bir çocuksun.''
Kız dönüp Tam ile dişsize bir kez daha göz attı.
''Üçünüz de tam bir baş belasısınız. İkinizin elinden hiçbir iş gelmiyor. Üçüncünüzse emir almadan iş yapıyor. Sanırım dediğini yapmaktan başka seçeneğimiz yok.''
Beth keseleri ve mendili ondan aldı. Parmakları birbirine temas edince Locke yine titredi. Beth'in gözleri kısıldı.
''Daha önce başını bir yere mi vurdun sen?''
''Evet.''
''Seni kim itti?''
''Kendim düştüm.''
''Tabii canım.''
''Doğru söylüyorum.''
''Anlaşılan yediğin darbe epey sertmiş veya belki de hastasındır, tir tir titriyorsun.''
''Ben iyiyim.''
''Keyfin bilir.''
Beth gözlerini kapatıp parmak uçlarıyla şakaklarını ovuşturdu.
''Sanırım beni bir yığın dertten kurtardın. Benden istediğin...'' ''Bak, seni rahatsız etmekten vazgeçmesini istediğin biri var mı?''
Locke şaşırdı. Yaşça büyük bir çocuk hem de pencerelerden biri bu kız. Onca insan dururken kendisine koruma mı teklif ediyordu? Böyle bir şey yapabilir miydi? Weslin ile Gregor'a hadlerini bildirebilir miydi?
Hayır, Locke gerçeklerle yüzleşmek için bakışlarını Beth'in her ayrıntısıyla büyüleyici çehresinden ayırdı. Başka Wesley'ler, başka Gregor'lar daima olacaktı. Ya kız müdahale etti diye kendisine daha da çok bilenirlerse ne olacaktı? Beth pencerelerden, kendisi ise sokaklardandı. Gündüzleri ve geceleri birbirine zıttı. Locke kızı bugüne dek hiç görmemişti. Beth onu ne kadar koruyabilirdi ki? Locke ölü taklidi yapmayı, dikkat çekmekten kaçınmayı sürdürecekti. Birinci ve ikinci kural, her zamanki gibi. Kendim düştüm diye tekrarladı, ben iyiyim. Eh, karşılığını verdi kız biraz soğuk bir üslupla, nasıl istersen. Locke ağzını birkaç kez açıp kapayarak bu yabancı yaratığı cezbedecek bir şey akıl edebilmek için ümitsizce çabaladı. Fakat artık çok geçti. Kız arkasına döndü ve tam ile dişsizi ayağa kaldırdı. İnanasım gelmiyor dedi kız ama siz iki ahmak akşam yemeğinizi darlığın kundakçısına borçlusunuz. Bu olanlar hakkında birilerine tek kelime bile ederseniz başımızın ne kadar büyük bir derde gireceğini anlıyor musunuz? Anlıyorum dedi Tom. Öyle bir şey yaptığınızı duyarsam çok fena tepem atar diye devam etti Beth. Ona göre. Beni duydun mu dişsiz? Perişan haldeki çocuk kafa salladı sonra da kaldığı yerden parmak eklemlerini emmeye devam etti. Öyleyse artık tepeye dönebiliriz. Beth fularını çekiştirip başlığını düzeltti. Eşyalar bende kalsın. Onları efendiye kendi ellerimle teslim ederim. Kimseye tek kelime etmek yok ha. Kız artık adeti olduğu üzere mezarlığa kadar olan tüm yol boyunca dişsizin üzerindeki tutuşunu gevşetmedi. Onun peşinden ayrılmayan Tam'ın bitkin fakat rahatlamış bir hali vardı. En geriden gelen Locke ise tamamen yetersiz tecrübelerini son raddesine dek zorlayarak düşünüp taşınıyordu. Yanlış ne yapmış veya söylemişti? Neyi hatalı değerlendirmişti? Beth'i böyle büyük bir dertten kurtarmasına rağmen kız niçin ondan hoşnut değildi? Eve kadarki yolculuk boyunca Beth oğlanla tek kelime etmedi. Oraya vardıklarında da Locke'nin onunla konuşmak için bir bahane bulmasına fırsat kalmadan pencereler tayfasının özel mıntıkasına, oğlanın onu takip edemeyeceği tünellere dalarak gözden kayboldu. Gece boyunca somurtan Locke, atik parmaklarının kazandığı akşam yemeğinden çok az yedi ve Beth'e değil de onu bir şekilde uzaklaştırdığı için kendisine kızmadan edemedi. 9. Bölüm. Aradan günler geçti. Artık günlük suçların, geçici heyecanının ve hayatta kalmak için gereken daimi angaryaların ötesinde kafa yoracak bir şey bulduğu için Locke'ye daha evvel hiç olmadığı kadar uzun gelen günler. Beth'i bir türlü aklından çıkaramıyordu. Onu ve başlığının altından dökülen saçlarının mağara Camorrazza'daki birbirine dolanmış bitkilerin arasından sızan gün ışığında nasıl parıldadığını rüyalarında görüyordu. Ne gariptir ki rüyalarında o saçlar boyaya yahut makyaja gerek kalmaksızın kökten dibe kadar kıpkızıldı. Bu düşlerin bedeli ise soğuk, kaskatı bir hüsranla uyanmak ve karanlıkta öylece yatarak daha önce hiç dert etmediği gizemli duygularla cebelleşmekti. Onu tekrar görmeye mecburdu, her ne yoldan olursa olsun. İlk başlarda sorumlular ekibine sürgününün kalıcı olduğunu, Beth'in devamlı surette onlara bakıcılık edeceğini ummuştu. Ama maalesef hırsız başının o yönde bir planı varmış gibi gözükmüyordu. Locke kızı etkileyebileceği ikinci bir fırsat yakalamak istiyorsa riske girmek zorunda olduğunu yavaş yavaş anladı. Kendisi için belirlediği rutinleri terk etmesi, onunki kadar düşük mevkideki birinden beklenmeyecek laflar etmeye başlaması zordu. Yine de Beth'i bir andığına bile olsa görebilme hevesiyle evinin mağaralarında ve tünellerinde daha sık gezmeye, kendini canı sıkılan büyük çocukların sataşmalarına ve alaylarına daha çok maruz bırakmaya başladı. O tür durumlarda ölü taklidi yaptı, tepki vermedi. Birinci ve ikinci kural. Gerçek bir amaç uğruna itilip kakılmanın neredeyse iyi hissettiren bir yanı vardı. Sokaklar grubunun düşük kademelere mensup yetimleri, yani neredeyse tamamı yuvayı andıran yan mağaraların zeminlerinde her odada birkaç düzine olacak şekilde topluca yatarlardı. Rüyaları onu geceleyin uyandırdığında Loki artık uyanık kalmak, etrafındakilerin mırıltılarının ve hışırtılarının ötesinde sesler duymak, gizli kapaklı işler peşinde koşan pencereler tayfasının geliş gidişlerini saptamak için uğraşıyordu. Daha önceleri hep horuldayan akranlarının ortasında veya huzur verici, sağlam bir duvarın dibinde güvenle uyurdu. Şimdi ise tünellerdeki insanları göz ucuyla yakalayabilmek uğruna sıkışık kalabalığın dış kenarlarındaki pozisyonlarda yatma riskine giriyordu. Ne de olsa gelip geçen her gölge ve duyduğu her ayak sesi Beth'e ait olabilirdi. Başarıları tek tüktü. Kızı akşam yemeklerinde birkaç kez görse de Beth onunla hiç konuşmadı. Hatta onu fark ettiyse bile bunu gizlemekte harika bir iş çıkardı. Etrafı pencerelerden dostlarıyla çevrilirken ve o dostlar sokakların yaşça büyük zorbalarıyla yan yana otururken Loki'nin inisiyatif göstererek onunla konuşmaya kalkışması olacak iş değildi. Bundan daha ölümcül bir densizlik zor bulunurdu. O da elinden geldiğince sinsilik ederek kızı gözetledi ve yarım saniyelik bakışların bile karnında yarattığı pırpırlanmaların zevkine vardı. O bakışlar ve pırpırlanmalar günler süren yılgı dolu hasretlerin acısını çıkarmaya yetti. Çocukluk yıllarının puslu ve ebedi şimdisinde pek çok gün ve pek çok hafta geride kaldı. Beth'in huzurunda geçirdiği, onunla sahiden konuşup muhatap olduğu o kısacık ama parlak anlar hafızasında tekrar tekrar cilalandı. Ta ki hayata o gün gözlerini açmış gibi olana dek. O ilkbahar aylarının bir noktasında tam öldü. Dedikodular Loki'nin kulağına kadar geldi. Oğlan bir kese yürütmeye çalışırken yakalanmış, sözde kurbanı bir bastonla kafasını kırmıştı. Nadir rastlanan bir olay değildi bu. Eğer adamın hırsızlık teşebbüsünü doğrulayacak tanıkları olsaydı, oğlan muhtemelen az kullandığı elinin bir parmağını kaybederdi. Anlattıklarını kimse desteklemediği takdirde de asılırdı. Ne de olsa Kamor medeni bir yerdi. Çocuk öldürmenin kabul edilebilir ve edilemez zamanları mevcuttu. Çok geçmeden onu güpegündüz bir at arabasının altında kalıp ezilen dişsiz izledi. Loki böylesinin herkes için daha iyi olup olmadığını merak etti. Tepedeyken hem dişsiz hem de tam sefil bir yaşam sürmüştü ve belki tanrılar onlara verecek daha iyi bir iş bulabilirlerdi. Hem zaten bunlar Loki'nin sorunu değildi, onun kovalaması gereken kendi takıntısı vardı. Dişsiz nalları diktikten birkaç gün sonra kuzey köşesi semtine kurulu hallice pazarlardaki işporta tezgahlarını gözetleyerek ve soyarak geçirdiği uzun ve ıslak bir öğleden sonranın ardından Loki eve geri döndü. Yağmurda ıslanmış eğriti pelerinini, yani her gece ona battaniye vazifesi de gören leş kokulu deri paçavrayı silkti. Sonra da her gün hasılatlarıyla çıka gelen daha küçük çocuklardan haraç toplamakla görevli Weslin ile Gregor'un önderlik ettiği büyükler kalabalığının yanına gitti. İkili genellikle enerjilerinin çoğunu Loki'nin akranlarını alaya almaya ve tehdit etmeye harcardı. Fakat bugün heyecanla başka bir şey hakkında konuşuyorlardı. Loki eziyet görmek için sırasını beklerken aralarında geçen sözleri bölük börçük de olsa yakaladı. Hırsız başı pek mutsuz. Kız en çok kazananlardan biriydi. Biliyorum, zaten havasından geçilmiyordu. Pencereler işte, topu birden öyle değil mi zaten ha? Artık akılları başlarına gelmiştir. Onların da bizim kadar fani oldukları anlaşıldı. Onlar da bizim gibi sıçıp batırabiliyormuş. Amma boktan bir ay oldu. Önce kafası kırılan o zavallı dergele, sonra döve döve dişlerini döktüğümüz o küçük bok, şimdi de o kız. Loki içinin buz kestiğini hissetti. Kim diye sordu. Weslin cümlesinin orta yerinde duraksadı ve sokaklardaki küçük yaratıkların konuşma yetisine sahip olabilmesine şaşırmış gibi Loki'ye baka kaldı. Kim ne? Seni gidi kıç biti. Kimden bahsediyorsunuz? Sana ne lan? Kim? Loke'nin elleri kendiliğinden yumruk haline gelmişti ve yine avazı çıktığı kadar bağırırken kalbi hızla çarpıyordu. Kim? Wesley'nin tek bir tekmesi onu devirmeye yetti. Loke darbenin geldiğini, zorbanın ayağının suratına doğru yükseldiğini, o ayağın gitgide büyüdüğünü görmesine rağmen sakınamadı. Zemin ile tavan yer değiştirdi ve oğlan gözünü tekrar açabildiğinde kendini Wesley'nin topuğu göğsünde olduğu halde yerde yatarken buldu. Boğazından aşağı damlayan sıcak kanın bakırımsı bir tadı vardı.
''Bizimle nasıl böyle konuşabiliyor?'' dedi Wesley sakince.
''Bilmem zavallıcık, aklını kaçırmış olmalı.'' karşılığını verdi Gregor.
''Ne olur?'' dedi Loki. ''Söyleyin bana.''
''Neyi söyleyelim? Senin bir şey bilmeye hakkın var mı ki?''
Wesley oğlanın göğsüne diz çöktü, kıyafetlerini yokladı ve o gün aşırabildiği şeyleri çıkardı. İki para kesesi, bir gümüş kolye, bir mendil ve Ceresh kozmetik ürünleri içeren bazı tahta tüpler.
''Biliyor musun Gregor, Lamora'nın bu akşam eve gelirken yanında bir şey getirdiğini hatırlamıyorum.''
''Ben de Wes.''
''İşte buna ne dersin Silikli? Akşam yemeği istiyorsan kendi bokunu yiyebilirsin.''
Loke bu tür şeylere ve tünelden yükselen kahkahalara aldırış etmeyecek kadar alışkındı. Doğrulmaya çalıştığında zahmetlerine karşılık boğazına bir tekme yedi.
''Sadece neler olduğunu bilmek istiyorum.'' dedi soluk soluğu.
''Bundan sana ne ki?''
''Lütfen, lütfen.''
''Eh madem bu kadar kibarsın peki.'' Wesley'in oğlanın hasılatını pis bir bez çuvala attı. ''Pencereler kötü bir gece geçirmiş.''
''Bir güzel sıçıp batırmışlar.'' dedi Gregor.
''Büyük evlerden birini soyarken yakalanmışlar. Hepsi kaçamamış, biri kanala düşmüş.''
''Kim?''
''Beth, boğulup gitmiş.'' ''Yalan söylüyorsun.'' diye fısıldadı Loki. ''Yalan söylüyorsun.''
Wesley'in karnının yanına bir tekme daha atınca Loki yerde kıvrandı.
''Boğulduğunu kim? Kim söylüyor?''
''Ben söylüyorum.''
''Sana kim söyledi?''
''Dük'ten bir mektup aldım, koduğumun yarım akıllısı.''
''Efendimi söyledi, kim olacak?''
''Beth dün gece boğulmuş, tepeye geri dönmeyecek.''
''Yoksa ona sevdalı falan mısın? Bak hiç güleceğim yoktu.''
''Cehenneme git.'' diye fısıldadı Loki. ''Cehenneme.'' Wesley'in aynı noktaya attığı bir diğer sert tekmeyle onun sözünü kesti.
''Gregor'' dedi büyük oğlan, ''burada gerçek bir sorunumuz var. Bunun aklı başında değil. Bizim gibilere ne deyip ne diyemeyeceğini unutmuş.''
''Ben çaresini biliyorum Wes.''
Gregor yerde yatan oğlanın apış arasına tekme attı. Loki'nin ağzı açıldıysa da kuru bir ızdırap tıslamasından başka ses çıkmadı.
''Şu küçük pisliği haddini bildir.''
Sırıtan Wes'in dostuyla beraber dikkatle hedeflenen tekmelerle Loki'yi pataklamaya başladı.
''Hoşuna gitti mi Lamora? Bize tafra yaptığında başına ne geldiğini beğendin mi?''
Loki'nin hayatını kurtaran tek şey hırsız başının yetimler arasında doğrudan cinayete koyduğu yasaktı. Eğlencelerinin bedeli kendi kelleleri olmasaydı hiç şüphe yok ki oğlanlar onun pestilini çıkarırlardı. Buna rağmen çok ileri gitmelerine ramak kaldı. Loki ancak iki gün sonra yeniden işe çıkabilecek kadar kıpırdayabilir hale geldi. O süre zarfında da onunla ilgilenecek bir arkadaşı olmadığından dolayı açlık ve susuzluk çekti. Fakat iyileşmek onu memnun etmediği gibi işinin başına dönmekten de hiç zevk almadı. Ölü taklidi yapmaya, kuytu köşelerde saklanmaya, birinci ve ikinci kuralı uygulamaya geri dönmüştü. Bir kez daha tepede yapayalnızdı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 32.